Ayrım 43, eşya hukuku sayfa 607. Üçüncü kısım. Sınırlı ayni haklar. Medeni kanunumuzun eşya hukukuna dair dördüncü kitabının sınırlı ayni haklara ait ikinci kısmı üç bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde irtifak hakkı ve taşınmaz yüküne ait hükümler. İkinci bölümde taşınmaz rehnine ait hükümler, üçüncü bölümde taşınır rehnine ait hükümler yer almaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler. 1. Sınırlı ayni hak kavramı. Medeni kanunumuz mülkiyet hakkını eşya üzerinde en geniş yetkiler veren bir tam hakimiyet hakkı olarak düzenlemiştir. Malik, eşya üzerinde hukuk düzeninin sınırları içinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Medeni Kanun madde 683. Tasarruf ile kastedilen malikin eşya üzerinde mümkün olan her türlü kararı verebilme, belirli bir hukuki sonuç doğurabilecek her türlü davranışta bulunabilme yetkisidir. Malik eşyadan istediği gibi yararlanabilir, eşyayı temlik ederek paraya çevirebilir veya eşya üzerinde hiçbir tasarrufta bulunmayabilir. Mülkiyet hakkı böylece maliki eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sürdürmek için geniş yetkiler tanımaktadır. Mülkiyetin içeriğini oluşturan bu yetkilerden bazılarının ayrılarak bağımsızlaştırılması ve bir hak olarak özgülenebilmesi sınırlı ayni hak kavramının temelinde yatan düşüncedir. Bu suretle eşya aynı zamanda birçok kişinin menfaatine hizmet edebilecektir. Mülkiyetin içeriğinden sınırlı olarak bazı yetkilerin ayrılması ve özgülenmesi suretiyle bir hukuki durum eşittir ayni hak kurma yetkisi malikin serbest iradesine bırakılmamıştır. Bu ancak medeni kanunumuzun açıkça kurulmasına izin verdiği tarzda söz konusu olabilir. Eşya hukukumuza hakim sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi sınırlı ayni haklarda özel önem taşır. Medeni kanunumuz kurulabilecek sınırlı ayni hak türlerini tek tek belirtmiştir. Ancak bu türlerin kapsamı açısından az veya çok irade serbestisi tanımıştır. Medeni kanunumuzun dördüncü kitabının ikinci kısmı sınırlı ayni hakları düzenlemektedir. Sınırlı ayni hakkın içeriği, mülkiyetin içeriğindeki bazı münferit yetkilerden oluştuğundan, mülkiyet hakkının içeriğinden daha dardır. Bu yüzden mülkiyet tam hakimiyet hakkı, sınırlı ayni haklar ise kısmi hakimiyet hakları olarak nitelendirilebilir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki mülkiyetin tam hakimiyet hakkı olarak nitelendirilmesi nispi bir anlam taşır. Malikin menfaati kamuya ilişkin menfaatler karşısında geriye itilmektedir. Özellikle medeni kanunumuzdaki mülkiyetin kısıtlamaları mülkiyet hakkının içeriğini sınırlamakta ve bir taşınmazda mülkiyetin somut içeriğini belirlemektedir. İster mülkiyetin doğrudan doğruya, ister dolayısıyla kısıtlamaları söz konusu olsun, bunların yalnız mülkiyet hakkında değil, sınırlı ayni haklarda da etkili olacağını kabul etmek gerekir. Zira bu kısıtlamalar eşya üzerindeki ayni hakimiyetin sınırlarını ifade ederler. Sınırlı ayni hak dahi kısmi de olsa eşya üzerinde bir ayni hak hakimiyet sağladığına göre bu kısıtlamaların sınırlı ayni hakları etkilemesi yerinde görünmektedir. Örnek olarak bir taşınmazda inşaat yüksekliği 20 metre olarak sınırlanmışsa bu taşınmazda kurulacak üst hakkı da bu kısıtlamaya tabi olur. 2. Sınırlı ayni hakların çeşitleri. Sınırlı ayni hakları içeriklerine göre üçe ayırmak mümkündür. 1. Yararlanma hakları. Medeni Kanun madde 779-838. Bunlar mülkiyetin içeriğindeki eşyadan yararlanma yetkisinin özgülenmesi yoluyla elde edilmişlerdir. Eşyanın hak sahibi tarafından kullanılması veya malikin yararlanma yetkisini hak sahibi lehine sınırlamak suretiyle hak sahibine menfaat sağlarlar. İçerikleri geniş veya dar olabilir. Bunlara irtifak hakları adı verilir. 2. Teminat, güvence hakları. Medeni Kanun madde 850-972. Malın paraya çevrilmesi yetkisi sağlayarak bir alacağı teminat altına alırlar. Bu haklarda mülkiyetin içeriğindeki malı paraya çevirebilme yetkisinin rehinli alacaklıya tanınması suretiyle elde edilmişlerdir. Bu haklara rehin hakları denir. 3. Taşınmaz yükü. Medeni Kanun madde 839-849. Bu sınırlı ayni hak, bir taraftan taşınmaz malikini hak sahibine bazı edimlerde bulunmak borcu altına sokar, diğer taraftan da hak sahibinin bu alacağını o taşınmaz karşılık olarak teminat altına alır. 3. Sınırlı ayni hakların başlıca özellikleri ve bağlı oldukları genel kurallar. 1. Sınırlı ayni hakların hukuki niteliği. 1. Sınırlı ayni haklar eşya üzerinde kısmi bir hakimiyet sağlarlar. Bu haklarda sınırlılık eşya üzerindeki hakimiyetin kapsamına ilişkindir. Sınırlı ayni hakkın içeriği mülkiyet hakkının içeriğindeki yetkilerin bir kısmından oluştuğundan hukuki niteliği kaynak mülkiyet hakkının aynısıdır. Eşya üzerinde sınırlı da olsa doğrudan hakimiyet sağlayan bu haklar ayni hak niteliğindedir. 2. Sınırlı ayni hak kurulması eşya üzerinde bir yük teşkil eder. Mülkiyet hakkının kullanılması, bertaraf edilmemiş olmasına rağmen sınırlı ayni hak var olduğu sürece bu hakkın içeriğinin gerektirdiği ölçüde sınırlanmıştır. Mülkiyet hakkının kullanılması sınırlı ayni hakkı zedelememelidir. Bu yüzden mülkiyet içeriğinde kalan yetkilerin icrası sınırlı ayni hakkın içeriğindeki yetkilerin ölçüsüne bağlıdır. Örnek olarak sınırlı ayni hak intifada olduğu gibi hak sahibine eşya üzerinde tam bir kullanma yetkisi sağlıyorsa, malikin mülkiyet hakkının içeriğindeki eşyayı fiilen kullanabilme yetkisi bertaraf edilmiş ve bu noktada mülkiyet hakkının kullanılması sınırlandırılmış olur. Buna karşılık olumsuz irtifaklarda malik irtifak hakkını zedelememek kaydıyla taşınmazını fiilen kullanabilecektir. 2. Sınırlı ayni hakların mülkiyet karşısında durumu. 1. Sınırlı ayni hak kurulduktan sonra artık kaynak mülkiyet hakkından bağımsız hale gelmiştir ve varlığını sürdürmesi için mülkiyet hakkına ihtiyacı yoktur. Bu yüzden eşya üzerinde mülkiyet hakkı sona erse veya eşya devredilse bile bağımsızlaşan sınırlı ayni hak eşya üzerinde devam eder. 2. Sınırlı ayni hak sona erdiğinde mülkiyetten ayrılmış olup sınırlı ayni hakkın içeriğini oluşturmuş bulunan yetkiler tekrar ayrıldıkları mülkiyetin içeriğine dönerler. Mülkiyetin ayrılan yetkileri tekrar içine almasına mülkiyet hakkının esnekliği kuralı adı verilir. 3. Eşya üzerinde sınırlı ayni hak sahibi ile malikin aynı eşya üzerinde hak sahibi olmaları aralarında kanunen bazı borçların doğumuna yol açar. Bu borçlar kanunda açıkça öngörülmüştür. Örnek olarak Medeni Kanun madde 801, 811, 812, 815, 824. 3. Sınırlı ayni hakların konusu. Sınırlı ayni hakların konusunu da mülkiyetin konusunu teşkil edebilen taşınır ve taşınmaz eşya oluşturur. Kanun haklar üzerinde intifa ve rehin hakkı kurulmasını kabul etmekle Medeni Kanun madde 794, 820, 954. Hiç değilse bu bakımdan hakların sınırlı ayni hak konusu olmasına imkan vermiş görünmektedir. Fakat aslında bu hallerde ayni hak söz konusu değildir. Alacak hakkının içeriğinden alınmış yetkilerin özgülenmesi suretiyle kurulan hak ve alacaklar üzerinde intifa ve rehin, kaynak alacak hakkının niteliği dışında bir ayni hak karakteri taşımazlar. Alacak üzerinde intifa, alacak hakkının içeriğinden ayrılmış, intifa hakkı sahibine özgülenmiş, borçluya karşı yöneltilecek daha dar kapsamlı bir alacak hakkı sağlar. Hak ve alacak üzerinde rehin ise, üzerinde rehin kurulacak alacak hakkının içeriğindeki alacağı paraya çevirme, temlik yetkisinin ayrılarak rehinli alacaklıya özgülenmesi suretiyle kurulur ve bağımsız bir nitelik taşır. Ve intifa veya rehin konusu hak veya alacağa ait yetkiler de bu ölçüde sınırlandırılmış olur. Malikin kendi eşyası üzerinde sınırlı hak, ayni hak sahibi olması, sınırlı ayni hakkın içeriğinin mülkiyet hakkından elde edilmiş olmasından, sınırlı ayni hakkın ancak malikin dışında bir kişiye tanınabileceği sonucuna varılabilir. Zira sınırlı ayni hakkın sağlayabileceği bütün yetkilere malik esasen sahiptir. Roma hukukunda bu prensip kabul edilmişti. Roma hukukunun mülkiyet telakkisi sınırlı ayni hakkı ancak bir iura in re aliena başkasının eşyası üzerinde bir hak olarak mümkün görüyordu. Halbuki Cermen hukukunda sınırlı ayni haklardan mülkiyetin içeriğindeki yetkilerin bağımsızlaştırılarak özgülediği fikri esas alınmıştı. Bu özgülenmenin ise üçüncü kişiye olduğu kadar bizzat malik lehine de yapılabilmesi mümkündü. Medeni kanunumuz taşınmaz üzerinde kurulan sınırlı ayni haklarda Cermen hukuku sistemine uyan bir düzenlemeye gitmiştir. Bu sebeple hukukumuzda pratik ihtiyaçlar dolayısıyla ve tapu sicili sisteminin sağladığı imkanla taşınmazın maliki lehine bazı hallerde sınırlı ayni hak kurulabilir. Böyle hallerde mülkiyetin içeriğindeki bazı yetkiler malik lehine özgülenmek suretiyle bağımsızlaştırılmıştır. Şöyle ki 1. Malik lehine irtifak. A. Medeni kanunda malik lehine irtifakın iki halde ortaya çıkabileceği öngörülmüştür. Çift A. Medeni kanun madde 782'ye göre malik kendisine ait iki taşınmazdan biri üzerinde diğerinin lehine irtifak hakkı kurabilir. Bu hükme göre iki ayrı taşınmazın aynı kişinin mülkiyetinde bulunması halinde malik bir taşınmazını diğer taşınmazı lehine bir irtifakla yükümleyebilir. Bu halde yararlanan taşınmazı kim malikse irtifak hakkına da o sahip olacaktır. Her iki taşınmaz bir kişinin mülkiyetinde bulunduğu sürece malik lehine irtifak söz konusudur. Çift B, yüklü taşınmazın mülkiyetiyle yararlanan taşınmazın mülkiyetinin sonradan aynı kişiye geçmesi halinde de malik lehine irtifak söz konusu olabilir. Medeni kanun madde 784 fıkra 2'ye göre terkin edilmedikçe irtifak bir ayni hak olarak varlığını sürdürür. Böylece yüklü ve yararlanan taşınmazların mülkiyetinin aynı elde toplanması malik irtifakı terkin ettirmediği sürece irtifakın sona ermesine sebep olmaz ve irtifak malik lehine irtifak olarak devam eder. Malik B. Malik lehine irtifak bazı pratik faydalar sağlar. Özellikle çeşitli taşınmazlara sahip malike bunları elinden çıkarmadan önce belirli bir kullanma düzeni kurma imkanı vermesi önemli bir fayda olarak görülmüştür. Örnek olarak malik satmayı düşündüğü arsalarda yalnız konut inşa edilmesini bu yolla sağlayabilir. Malik lehine irtifak, malik için taşınmaz üzerinde kurulacak sonraki sınırlı ayni haklar karşısında daha ön sırada bulunması bakımından da önem taşır. C. Medeni kanunun sistematiğinde 782 ve 784. maddeler eşyaya bağlı irtifakları düzenleyen hükümler arasında yer alırlar. Bu yüzden bazı yazarlar malik lehine irtifakın yalnız eşyaya bağlı irtifaklarda mümkün olduğunu savunmaktadır. Fakat hakim görülen fikir kişisel irtifaklarda da malik lehine irtifak kurulabilmesini mümkün görmektedir. Özellikle sonradan kurulacak sınırlı ayni haklara karşı daha önceki sırayı elde etmek ihtiyacı kişisel irtifaklarda da aynen mevcuttur. Bu yüzden de kişisel irtifakların malik lehine kurulabilecekleri kabul edilmelidir. Tapu sicili de buna imkan vermektedir. D. Malik lehine irtifak hakkı mülkiyet hakkından bağımsız bir haktır ve irtifak olarak taşınması yükümler. Fakat irtifak hakkı ve mülkiyet hakkı sahibi aynı kişi olduğu sürece irtifak hakkının içeriğini oluşturan yetkilerin kullanılması askıdadır. Malik aslında mülkiyetten doğan yetkilerini kullanmaktadır. Kaynak mülkiyet hakkı ile irtifak hakkı sahipliği ayrılıp başka başka şahıslara geçince askı durumu ortadan kalkmakta, irtifak hakkı sahibinin kullandığı yetkiler irtifak hakkına dayanmaktadır. 2. Malik lehine taşınmaz rehni. A. Medeni kanunda malik lehine taşınmaz rehninin iki şekilde ortaya çıkabileceği öngörülmüştür. Çift A. Medeni kanun madde 914'e göre ipotekli borç senedi ve irat senedi nama veya hamile yazılı düzenlenebilir. Bu senetler yüklü taşınmazın maliki adına da düzenlenebilir. Malik bu halde başlangıçtan itibaren ipotekli borç senedi ve irat senedini kendi adına veya hamiline yazarak kendi lehine düzenlemek imkanına sahiptir. Başkası adına düzenlenen ipotekli borç senedi veya irat senedi sonradan malike intikal ederse Örnek olarak malik borcu ödeyerek senetleri geri alırsa veya senetlerin sahibi malik mirasçı olursa veya taşınmaz ipotekli borç senedi veya irat senedi sahibine intikal ederse, satın alırsa, miras olarak kalırsa, bu hallerde malik tapuda terkin yaptırmadıkça Medeni Kanun madde 918 söz konusu rehin haklarına sahip olmak durumundadır. İpotekli borç senedi ve irat senedi taşınmaz malikinin elinde bulunduğu sürece malik lehine taşınmaz rehini söz konusudur. Buna karşılık bir ipoteğin başlangıçtan itibaren malik lehine kurulması mümkün bulunmadığı gibi alacaklı ve borçlu sıfatları birleşince de alacak ve buna bağlı olarak ipotek sona erer. Çift B. Malik başkasının borcu için alacaklı lehine kendi taşınmazında bir taşınmaz rehini kurup sonradan borcu ödeyerek Medeni Kanun madde 884 gereğince alacaklının yerine geçerse taşınmaz rehni sona ermez. Malik lehine rehin olarak devam eder. Keza rehinli alacaklı başkasının borcu için üçüncü kişi tarafından rehin edilmiş ana taşınmazı kazanırsa bu halde de borç ilişkisi ve bu ilişkiden doğan alacağı güvence altına alan rehin devam eder. Malik ile rehinli alacaklı sıfatlarının birleşmesi dolayısıyla malik lehine rehin söz konusu olur. Bu durumun ortaya çıkması için mutlaka borçlunun taşınmaz malikinden başka bir kişi olması gerekir. Bu ise ancak kişisel sorumluluğun mevcut olduğu ipotek veya ipotekli borç senedinde gerçekleşebilir. Buna karşılık yalnız aynı sorumluluk esasına dayanıp borçlunun kişisel sorumluluğunun söz konusu olmadığı irat senedinde bu faraziye gerçekleşmez. Zira irat senedinde yüklü taşınmaza kim malikse borçta daima odur. B. Taşınmaz maliki ile rehinli alacaklı aynı kişi olduğu sürece söz konusu alacak için taşınmazı paraya çevirme yetkisi askıdadır. Taşınmazın başka bir alacak için paraya çevrilmesi halinde Medeni Kanun madde 872'ye göre malik lehine taşınmaz rehni boş derece gibi işlem görür. Kaynak mülkiyet hakkı ile rehinli alacaklı sıfatı ayrılıp başka kişilere geçince yeni rehinli alacaklı rehinden doğan yetkileri kullanabilir. Böylece taşınmaz maliki kendi adına düzenlenen ipotekli borç senedi veya irat senedini üçüncü kişiye devreder veya bunları üçüncü kişiye rehin ederse veya istisnaen malik lehine ipoteğin söz konusu olduğu hallerde malik rehinli alacağı bir üçüncü kişiye temlik ederse taşınmaz rehni fiilen hükmünü icra etmeye başlayacaktır. 3. Malik lehine taşınmaz yükü. İrtifaklardan ve rehinden farklı olarak taşınmaz yükünün malik lehine mevcut olup olmayacağına dair Medeni Kanun'da bir hüküm yoktur. Fakat tapu sicilinin buna imkan verdiği düşünülebilirse de alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesinin borcu sona erdireceği düşüncesiyle malik lehine taşınmaz yükünün söz konusu olamayacağı kanaatindeyiz. 4. Sınırlı aynı hakların sırası. 1. Genel bakış. Mülkiyetin içeriği aynı eşya üzerinde birden fazla sınırlı aynı hak kurulmasına imkan verir. Medeni Kanun madde 869 malikin rehinle yüklü taşınmazını başka sınırlı aynı haklarla yüklemeyi taahhüt etmesini geçersiz saymıştır. Aynı eşya üzerinde birden fazla sınırlı aynı hak mevcutsa bunların içeriklerinin birbirleriyle olan ilişkisi aralarındaki önceliği tayin eder. Bu ilişkiye sınırlı aynı haklar arasında sıra denir. Taşınırlar üzerinde kurulan sınırlı aynı haklarda sıra bu hakların doğum tarihlerine göre tayin olunur. Bu sebeple de üzerinde fazla durulacak yönü yoktur. Problem özellikle taşınmazlar üzerinde kurulan sınırlı aynı haklar açısından önemlidir. 2. Taşınmazlarda sınırlı aynı hakların sırası. 1. Genel prensip. Aynı taşınmaz üzerindeki birden fazla sınırlı aynı hak birbiriyle çatışmadan, yani birinin kullanılması halinde diğeri zarara uğramadan kullanılabiliyorsa bunlar arasında sıra eşitliği vardır. Biri diğerinden önce gelmez. Örnek olarak aynı taşınmaz üzerinde bir manzara irtifakı ile geçit irtifakı birbirleriyle çatışmadan bulunabilir. Hatta ayrı ayrı kişiler lehine geçit irtifakı kurulabilir. Hak sahipleri geçidi birbirinin hakkını kullanmasına engel olmadan kullanabilir. Buna karşılık aynı taşınmazda kurulan birden fazla sınırlı ayni hak içerikleri itibariyle bağdaşmıyor. Yani birinin kullanılması diğerinin kullanılmasına engel teşkil ediyorsa bunlar arasında sıra kural olarak kuruluş tarihlerine göre belirlenir. Zaman itibariyle daha önce kurulan sınırlı ayni hak sonraki tarihli sınırlı ayni haktan daha önde gelir. Prior, tempore, potior, jure. Ancak taşınmaz rehninde sıra bazı özellikler arz etmektedir. Bundan başka bütün ilgililerin rızası ile taraflar sınırlı ayni hakların kanuni sırasından farklı bir sıra kabul edebilirler. 2. Prensibin uygulandığı haller. Kuruluş tarihine göre öncelik kuralının uygulandığı haller şunlardır. A. Aynı taşınmaz üzerinde birbiriyle bağdaşmayan birden fazla irtifak hakkının mevcut olduğu hallerde tarih itibariyle önce kurulan irtifak daha önde gelir. B. Aynı taşınmaz üzerinde birbirleriyle bağdaşmayan irtifak ve taşınmaz yükü kurulmuşsa bunlar arasındaki sırada öncelik kuruluş tarihine göre belirlenir. C. Aynı taşınmaz üzerinde birbirleriyle çatışan birden fazla taşınmaz yükü mevcutsa daha önce kurulan taşınmaz yükü önde gelir. D. Aynı taşınmaz üzerinde bir irtifak veya taşınmaz yükü ile taşınmaz rehni çatışırsa taşınmaz rehninin tescil edildiği derecenin kuruluş tarihi önemlidir. İrtifak veya taşınmaz yükü ile taşınmaz rehni arasındaki sıra, irtifak veya taşınmaz yükünün doğum tarihi ile taşınmaz rehni derecesinin kuruluş tarihine göre belirlenir. Derece kurulmuş, fakat henüz üzerinde tasarrufla bir taşınmaz rehni tescil edilmeyip saklı tutulmuşsa, irtifak karşısında derecenin kuruluş tarihi önemli olacaktır. Zira bu şekilde taşınmaz maliki sonradan kurulabilecek taşınmaz rehninin sırasını şimdiden emniyet altına almaktadır. Bu yüzden bir derece kurulup saklı tutulmuş ve henüz bir taşınmaz rehni tescil edilmeden taşınmaz üzerinde bir ittifak kurulursa saklı tutulan derecede tescil edilecek taşınmaz rehninin sırası irtifaktan önce gelecektir. Eğer bir derece rehini alacağın ödenmesi dolayısıyla boşalmışsa henüz yerine başka bir rehin hakkı kurulmadan taşınmaz üzerinde kurulan bir irtifak veya taşınmaz yükü sıra itibariyle boş dereceden sonra gelir. Boş derecenin kuruluş tarihi bu derecede kurulacak bir rehin hakkına irtifak ve taşınmaz yükünden önce gelen bir sıra sağlar. Bu irtifak ve taşınmaz yüküne boş dereceden önce gelecek bir sıra tanınması ancak bütün rehin alacaklıların ve varsa diğer sınırlı ayni hak sahiplerine rıza göstermeleriyle mümkün olabilir. Bundan sonra boş derecede kurulan rehin hakkı irtifak ve taşınmaz yükünden sonra gelir. Medeni kanunumuzun sıra sistemi önde gelen sınırlı ayni hak sahibine hakkı ile bağdaşmayan sonraki ayni hakkın terkinliğini talep etme imkanı verir. Fakat sistem etkilerini özellikle taşınmaz rehninin paraya çevrilmesinde gösterir. Sonradan kurulan irtifak veya taşınmaz yükünün rehinin paraya çevrilmesinde akıbeti, yüklerle birlikte satışa çıkarılan taşınmaz için elde edilen bedelin, rehinli alacaklının alacağını karşılayıp karşılayamamasına bağlı olacaktır. Bakınız, Medeni Kanun Madde 869, İcra ve İflas Kanunu Madde 132. Bedel, rehinli alacaklının alacağını karşılarsa, irtifak veya taşınmaz yükü, rehin hakkı sahibine zarar vermediği için olduğu gibi kalır ve taşınmaz bu yüklerle alıcıya geçer. İhale bedeli rehinli alacağı karşılamıyorsa ikinci artırmada taşınmaz yüklerden kurtulmuş olarak satışa çıkarılır. Teklif olunan bedel birinci artırmaya nazaran daha yüksekse taşınmaz yükler terkin edilmek suretiyle alıcıya ihale edilir. Rehinli alacak ödendikten sonra geriye bir para kalırsa bu para bu silinmiş olan irtifak hakkı veya taşınmaz yükünün sıra ve takdir edilen bedeline göre hak sahiplerine ödenir. 3. Taşınmaz rehninde sıranın özellikleri. Aynı taşınmaz üzerinde birden fazla taşınmaz rehninin mevcudiyeti halinde bunlar arasında sırayı medeni kanunumuz doğum tarihine göre değil fakat taşınmaz rehninin kurulmuş bulunduğu dereceye göre belirlemiştir. Bu yüzden taşınmaz rehinlerinde sıra rehnin derecesine göre tayin olunur. Derece taşınmazın farazi değerinin bölünmesiyle elde edilen bir değer parçasını gösterir. Bu değer parçaları birbirinden tamamen bağımsız kotalar şeklinde sıralandırılarak birinci, ikinci, üçüncü ve sair derece meydana gelir. Böylece önde gelen derecede kurulacak taşınmaz rehin sonra gelen derecelerde kurulmuş rehinlerden sıra bakımından önce gelir. Hangi derecede bir rehin kurulacağı taşınmaz maliki ile rehinli alacaklar arasında kararlaştırılır. Doğal olarak birinci derecede henüz rehin kurulmadan ikinci derecede bir taşınmaz rehini kurulabilir. Bu halde boş kalan birinci derece saklı tutulmuş bir derecedir. Bir derecedeki taşınmaz rehni sona ererse sonraki derecedeki rehin bu dereceye ilerlemez. Derece boş kalır. Medeni kanunumuz taşınmaz rehninde sıra açısından sabit dereceler sistemini kabul etmiştir. 43. ayrımın sonu sayfa 621.